Ayrım 11, sayfa 168. Yemek yerlerken Miller ona savaşın sonunda Almanya'da olup olmadığını sordu. Cadbury Almanya'daydım dedi. Savaş muhabiriydim ben. Senin yaşındaydım o zamanlar. Montgomery'nin ordusuyla geldim. Bono değil kuşkusuz. O zamanlar daha kimse bilmiyordu Bono. Ordu karargahı Lüneburg'deydi. Kalışım uzadı. Savaşın sona erişini, teslimin imzalanışını gördüm. Sonra gazeten burada kalmamı istedi. Miller bölgesel savaş cinayetleri duruşmalarında bulundunuz mu diye sordu. Ağzına koca bir biftek parçası atan Cadbury lokmasını çiğnerken başını salladı. Evet, İngiliz bölgesine görülen bütün duruşmalarda bulundum. Bizim bölgemizdeki yıldız caniler Joseph Kramer ve Irma Greze'ydi. Duydun mu onları? Hayır, duymadım. Benzin'in erkek ve dişi hayvanları derlerdi onlara. İsim babaları da benim. Çok tutulmuştu bu isimler. Benzin hakkında bir şey biliyor musun? Miller çok az dedi. Bizim kuşağa bu konulardan pek fazla söz edilmedi. Kimse bize bir şey söylemek istemiyordu. Cadbury ona kaşlarının altından anlayışlı bir bakış fırlattı. Ama şimdi öğrenmek istiyorsun değil mi? Er geç nasıl olsa öğreneceğiz. Size bir şey soracağım. Almanlardan nefret eder misiniz? Soruyu ciddiyetle tartan Cadbury bir süre çiğnedi lokmasını, sonra Benzer'in ortaya çıkışından sonra İngiliz ordusuna bağlı bir yığın gazeteci orayı görmeye gitti dedi. Hayatımda böylesine kötü bir hale düştüğümü hatırlamıyorum. Savaşta insan korkunç bazı şeyler görebilir. Ama Belzen'le kıyaslanamaz bile bunlar. Öyle sanıyorum ki o sırada kuşkusuz nefret etmiştim Almanlardan. Peki şimdi? Hayır, artık nefret etmiyorum. O kadar ki 1948'de bir Alman kızıyla evlendim. Hala burada yaşıyorum. 1945'teki duygularım sürseydi yapamazdım bunları. Çoktan İngiltere'ye dönmüş olurdum. Nasıl oldu bu değişiklik? Zamanla, zaman geçtikçe bütün Almanların Joseph Kramer olmadıkları düşüncesinin gelişmesiyle ya da neydi adı? Roşman. Kusura bakma ama senin ulusundan ve benim kuşağımın insanlarına güvensizlik duymak gibi gizli bir duygunun üstesinden gelemedim. Miller şarap bardağını parmaklarının arasına döndürüp kırmızı sıvının içinde kırılan ışığı seyrederek ''Ya benim kuşağım?'' diye sordu. Cadbury onları iyi dedi ama siz de iyi olmak zorundasınız. Roşman konusunda bana yardım edecek misiniz? Kimse elimden tutmuyor da. Eğer edebilirsem senin öğrenmek istediklerin neler? İngiliz bölgesinde onun da yargılandığını hatırlıyor musunuz? Cadbury olumsuz anlamda başını salladı. Hayır, yalnız sen onun Avusturya doğumlu olduğunu söylemiştin. Avusturya o sıralarda dörtlü bir denetim altındaydı. Ama ben Almanya'nın İngiliz bölgesinde Roşman'ın davasına bakılmadığından eminim. Eğer bakılmış olsaydı hiç şüphesiz adını hatırlardım. Öyleyse İngiliz yetkili makamları Berlin'deki Amerikalılardan Roşman dosyasıyla ilgili fotokopileri neden istemiş olabilirler? Cadbury bir an düşündü, sonra Roşman herhangi bir şekilde İngilizlerin dikkatini çekmiş olmalı dedi. O sıralarda kimse Riga hakkında bir şey bilmiyordu. 1940'ların sonlarında Ruslar kafasızlıklarının tam doruğundaydılar. Doğuya ait hiçbir bilgi vermiyorlardı bize. Oysa yığın cinayetlerinin en kötüleri ve büyük bir çoğunluğu oralarda olmuştu. Bu bakımdan çok acayip bir durumla karşı karşıyaydık. İnsanlığa karşı işlenen cinayetlerin %80'i bugün demir perde olarak tanımlanan yerin doğusunda işlenmişti. Bu cinayetlerden sorumlu olanların %90'ı ise 3 batı bölgesindeydi. Olduğumuz yerin binlerce mil doğusunda neler yapmış olduklarını bilmediğimiz için yüzlerce suçlu ellerimizden kaydı. Ama 1947'de Roşman hakkında bir soruşturma yapılmış olsaydı muhakkak dikkatimize çarpardı. Miller, ben de öyle düşündüm dedi. İngiliz kayıtlarını incelemeye nereden başlamam gerek? Benim dosyalarımdan başlayabiliriz. Hepsi evde. Haydi bize gidelim. Evim yakın. Çok düzenli bir adam olan Cadbury, savaşın sonundan başlamak üzere gönderdiği bütün haberleri saklamıştı. Çalışma odasının iki duvarı dosya kutularıyla doluydu. Bunlardan başka bir köşede de gri renkte iki dosya dolabı vardı. Çalışma odasına girerlerken Cadbury, ''İşlerimi evden yönetiyorum.'' dedi. ''Bu benim kendi dosyalama sistemim. O bakımdan neyin nerede olduğunu yalnız ben bilirim. Bak sana göstereyim.'' Dosya dolaplarını gösterdi. Bunlardan birinde harf sırasıyla düzenlenmiş kişisel dosyalar vardır. Ötekinde de yine harf sırasıyla fakat konu başlıklarına göre düzenlenmiş dosyalar. İşe birincisinden başlayıp Roşman'ı arayacağız. Kısa bir arama oldu bu. Üstünde Rochman adı yazılı hiçbir dosya yoktu. Cadbury pekala dedi. Şimdi konu başlıklarına bakalım. Bize faydalı olabilecek 4 konu var. Biri Naziler, öteki SS. Çok geniş bir yer tutan adalet. Bu başlığa bağlı bir bölümde duruşmalar konusundaki küpürler toplanmıştır. Ama bunların çoğu 1949 yılından sonra Batı Almanya'da işlenmiş cinayetlere aittir. Bize faydası dokunabilecek 4. konu savaş cinayetleri başlıklı olanıdır. Bunları bir gözden geçirelim. Cadbury Miller'dan daha hızlı okuyordu. Ama yüzlerce küpürün elden geçmesi akşamı buldu. Cadbury soluyarak kalktı ve savaş cinayetleri dosyasını kapayarak dosya dolabındaki yerine koydu. Aksi gibi de gece bir yere yemeğe gitmek zorundayım. 2 duvarı dolduran dosya kutularını göstererek ekledi. Bunlar kaldı bakılacak. Miller bakmakta olduğu dosyayı kapattı. Onlar nedir? Onlar benim 19 yıldır gazeteme gönderdiğim haberler. 3 sıra benim haberlerim. Onun altında da 19 yıldır gazete ve dergilerden kestiğim Almanya'ya, Avusturya'ya ait haberler ve yazılar. İlk sıradakilerin çoğu, 2. sıradakilerin de tamamı yayınlanmıştır. Ama 2. sırada bana ait olmayan şeyler de vardır. Başkalarının gönderdiği haberlerdir bunlar. Benim gönderdiklerimin bazıları kullanılmamıştır. Her yıla ait ortalama 6 tane kupür kutusu vardır. Bunları incelemek epey zaman alacak. Bereket versin yarın pazar. İstersen bütün gün bunlarla uğraşabiliriz. Miller, benim için bu kadar sıkıntıya katlandığınızdan ötürü size çok teşekkür ederim dedi. Cadbury omuzlarını silkti. Yapacak hiçbir işim yoktu bu hafta nasıl olsa. Hem Aralık sonlarında Bond'daki hafta sonları biraz sönük geçer. Eşim yarın akşam gelecek. Saat 11:30 sularında Circle Fransız'da buluşup bir şey içelim. Miller ve Cadbury aradıklarını ancak pazar günü öğleden sonra bulabildiler. Anthony Cadbury dosya kutularından kendi gönderdiği haberlerin bulunduğu Kasım-Aralık 1947 başlıklı kutunun sonlarına yaklaşıyordu ki "Eureka! Dipnot buldum!" diye bağırarak dosyadan rengi solmuş 23 Aralık 1947 tarihli makineyle yazılmış bir kağıt çıkardı. Gazetede yayınlanmamış olmasına hiç şaşmam dedi. Tam da Noel öncesinde kim ilgilenecek ele geçirilen bir SS'le. Hem o sıralardaki gazete kağıdı yokluğundan gazetelerin Noel sayıları da az sayfalı çıkıyordu herhalde. Kağıdı yazı masasının üstüne koyup köşe lambasını yaktı. Miller okumak için kağıda eğildi. İngiliz askeri hükümeti Hannover 23 Aralık. İngiliz askeri hükümetinden bir sözcünün bugün açıkladığına göre Avusturya'nın Graz şehrindeki İngiliz askeri yetkililer tarafından ünlü SS'in eski yüzbaşılarından biri tutuklanarak hakkında gerekli araştırmaların yapılmasına başlanmıştır. Edward Rochman adındaki tutuklu onun Letonya'daki kampın komutanı olduğunu iddia eden toplama kampının eski tutuklularından biri tarafından bu Avusturya şehrinin sokaklarında görülmüştür. Eski toplama kampı tutuklusu tarafından izlenen ve girdiği ev tespit edilen Rochman, Graz'daki İngiliz askeri güvenlik servisi ilgilileri tarafından bu evde tutuklanmıştır. Sözcünün belirttiğine göre Letonya'nın Riga şehrindeki toplama kampı hakkında Potsdam'daki Sovyet bölgesi karargahından tamamlayıcı bilgi istenmiş, daha başka tanıkların da aranmasına başlanmıştır. Bu arada Amerikan yetkililerinin Berlin'deki SS belgeleri arşivinden sağlanan kişisel dosyasından tutuklanan adamın Edward Rochman olduğu kesinlikle ortaya çıkmıştır. Cadbury. Miller haberi 4-5 kez okudu. Oh dedi, yakaladınız onu. Birer içki hak ettik değil mi? Cuma sabahı Memmers'la telefon konuşmasını yapan kurt adam 48 saat sonrasının pazara rastlayacağını hesap etmemişti. Yine de Miller ve Cadbury buluşlarını yaptıkları sırada o da aynı pazar günü evinden yaptığı telefonlarla Memmers'ı bürosunda bulmaya çalıştı. Memmers ertesi sabah saat tam 9'da bürosundaydı. Yarım saat sonra da kurt adamın telefonu geldi. Memmers, beni aramanız çok iyi oldu kamerat dedi. Ben de dün gece Hamburg'a döndüm. Gerekli bilgiyi sağladın mı? Elbette, eğer yazmak isterseniz. Telefondaki ses anlat dedi. Memmers boğazını temizledi, notlarından okumaya başladı. Arabanın sahibi Peter Miller adında serbest bir gazeteci. Özellikleri 29 yaşında, 1.80'den pek az kısa boylu, kahverengi saçlı, kahverengi gözlü. Hamburg yakınlarındaki Ostdorf'ta yaşayan dul bir annesi var. Kendisi Hamburg'un merkezinde Steindamm dolaylarındaki bir apartmanda oturuyor. Memmers, Miller'ın adresini ve telefon numarasını okudu ve devam etti. apartmanda striptiz dansözü olan Sigrid Rahn adında bir kızla yaşıyor. En çok iş yaptığı yerler resimli dergiler. Anlaşıldığına göre işinin ehli. Araştırıcı gazetecilikle ihtisası var. Dediğiniz gibi kamerat her şeyi burnunu sokan bir adam. Kurt adam sordu. Bu son araştırmayla onu kimin görevlendirdiği hakkında bir şey öğrenebildin mi? Hayır, işin en garip yönü de bu. Kimse onun şu anda neyle meşgul olduğunu bilmiyor. Ya da kimin adına çalıştığını. Büyük bir derginin yazı işleri kadrosundan olduğumu söyleyerek kızla konuştum. Telefonla tabii, anlamışsınızdır. Adamın nerede olduğunu bilmediğini, fakat bugün öğleden sonra işe gitmeden önce telefon eder diye umduğunu söyledi. Başka? Arabası. Çok göze batan bir araba bu. İngiliz yapısı. Yanlarında sarı birer çizgi olan siyah bir Jaguar. İki kişilik, kapalı, XK150 denen spor bir araba. Garajından öğrendim. Kurt adam söylenenleri yutar gibi dinledi. Sonunda, şimdi nerede olduğunu bulmaya çalışacağım dedi. Memers acele acele, Hamburg'da değil dedi. Cuma günü öğle yemeği sırasında ben yoldayken o da Hamburg'dan çıkmış. Noel'i Hamburg'da geçirmiş. Daha önce yine başka bir yerdeymiş. Kurt adam biliyorum dedi. Memers yardımcı olmak isteyen bir anlamda, neyin peşinde olduğunu öğrenebilirim dedi. Araştırmadım çünkü siz hakkında bir şeyler öğrenilmeye çalışıldığını bilmesini istemediğinizi söylemiştiniz. Neyin peşinde olduğunu ben biliyorum. Arkadaşlarımızdan birini ortaya çıkarmaya çalışıyor. Kurt adam bir süre düşündü, ardından şimdi nerede olduğunu öğrenebilir misin diye sordu. Memers öğrenirim sanıyorum dedi. Yine büyük bir dergiden arıyormuş gibi davranarak bugün öğleden sonra kıza telefon ederim. Miller'la çok acele görüşmem gerektiğini söylerim. Telefondaki konuşması basit bir kız olduğu etkisini bıraktı bende. Evet öyle yap. Öğleden sonra 4'te ararım seni. Cadbury o pazartesi sabahı Bond'a bir bakanlığın basın toplantısında gitmişti. Saat 10.30'da Dresden Oteli'nde Miller'ı aradı. Seni çıkmadan yakaladığım iyi oldu dedi. Bir fikrim var. Belki faydalı olur senin için. Bugün öğleden sonra saat 4 sularında Circle Fransız'da buluşalım. Öğle yemeğinden az önce Miller Ziggy'ye telefon ederek Dresden'de olduğunu bildirdi. Buluştukları zaman Cadbury çay söyledi. Miller'a da bu sabahki iğrenç basın toplantısında bir şey geldi aklıma dedi. Eğer Roşman yakalandı ve aranan bir cani olarak tanındıysa davasının Almanya'nın o sırada İngiliz bölgesi olan kesiminde İngiliz yetkilileri tarafından görülmüş olması gerek. O sıralarda bütün dosyaların kopyaları çıkarılır ve hem Almanya hem de Avusturya'daki İngiliz, Fransız ve Amerikalılara dağıtılırdı. Liverpool'lu Lord Russell adında bir kimseyi duydun mu hiç? Miller hayır hiç duymadım dedi. İşgal sırasında bizim baktığımız bütün savaş cinayetleri davalarında İngiliz askeri valisinin hukuk danışmanıydı. Sonraları Svastika'nın Kamçısı adlı bir kitap yazdı. Dipnot, Svastika Nazilerin simgesi olan gamalı haç karşılığıdır. Neden söz ettiğini tahmin edebilirsin. Bu kitap onu Almanya'da çok meşhur etmedi. Eser tamamıyla gerçek olaylara dayanıyordu. Yapılan zulümler üstüneydi. Belzen duruşmalarında onun çalışmalarını yakından gördüm. Avukat mıdır? İdi. Hem de çok iyi bir avukat. Bu yüzden getirilmişti bu göreve aslında. Artık çalışmıyor. Evi Wimbledon'dadır. Beni hatırlar mı bilmiyorum ama bir tavsiye mektubu verebilirim sana. O günleri hatırlayacak mı acaba? Hatırlayabilir. Artık genç bir adam değil ama dosya dolabı gibi bir hafızası olmakla ünlüdür. Bir iddianame hazırlamak üzere Roşman dosyası eğer kendisine verildiyse bütün ayrıntılarıyla bu olayı hatırlayacaktır. Eminim bundan. Miller başını sallayarak çayını yudumladı. Kendisiyle konuşmak için Londra'ya gidebilirim. Cadbury cebinden bir zarf çıkardı. Ben mektubu hazırlamıştım dedi. Mektubu Miller'a vererek kalktı. Talihin açık olsun. Kurt adam saat 4'ü birkaç dakika geçe telefon ettiği zaman Memers ona vereceği gerekli bilgiyi sağlamıştı. Kız arkadaşı bugün ondan bir telefon almış dedi. Bad Godesberg'de Dresden Oteli'nde kalıyormuş. Kurt adam alıcıyı yerine bıraktıktan sonra parmağını bir adres kitabında gezdirmeye başladı. Bir isim üzerine durdu, telefonu yeniden açarak Bonn, Bad Godesberg bölgesindeki bir numarayı çevirdi. Miller ertesi günü olan 31 Aralık Salı için Londra uçağında yer ayırtmak üzere Kolonya Havaalanı'na telefon etmek amacıyla otele döndü. Danışmaya gittiği zaman tezgahın ardındaki genç kız gülümseyip Ren Nehri'ne bakan Jumba'daki oturma yerini işaret ederek ''Bir bay sizi bekliyor Bay Miller'' dedi. Miller Jumba'daki çeşitli masaları çevreleyen, sırtlarına resimli kilimler geçirilmiş koltuklara baktı. Bunlardan birinde orta yaşlı, siyah paltolu, elinde kıvrık kenarlı siyah bir şapka ve şemsiye olan bir adam gördü. Kendisinin burada kaldığını kimin bilebileceğini düşünerek o yana doğru yürüdü. Adamın yanına gelince, "Beni mi görmek istediniz?" diye sordu. Adam yerinden fırladı. "Bay Miller siz misiniz?" "Evet." "Bay Peter Miller mi?" "Evet." Adam eski Almanların yaptıkları biçimde kısa, sert bir baş eğişle onu selamladı. "Adım Schmidt," dedi. "Doktor Schmidt." "Buyurun, sizi dinliyorum." Adam hor gören bir gülümsemeyle boş terasın büyülü ışıkları altında siyah kasvetli bir yığın halinde akan Ren'e bakarak "Bana gazeteci olduğunu söylendi," dedi. "Öyle mi? Serbest bir muhabir. Hem de çok iyi bir muhabir." Gülümsedi. "Çok dikkatli, çok inatçı bir çalışma tarzınız olduğu söyleniyor," diye devam etti. Miller adamın konuya girmesini bekleyerek susuyordu. "Bazı dostlarım sizin şimdi, diyelim ki uzun zaman öncesine ait olaylarla ilgili bir araştırma yaptığınızı söylediler. Çok uzun zaman öncesine ait." Miller bu dostların kimler ve onlara bunu kimin söylemiş olabileceğini düşünerek dikildi. Sonra her gittiği yerde Rochman hakkında sorular sorduğunu hatırladı. "Edward Rochman adında birisi hakkında bir araştırma bu," dedi. "Ne olmuş peki?" "Evet, Yüzbaşı Rochman hakkında. Size bu konuda yardım edebileceğimi düşündüm de." Adam gözlerini nehirden ayırıp yumuşak bir bakışla Miller'a baktı. "Yüzbaşı Rochman öldü." Miller "Öyle mi?" dedi. "Bilmiyordum." Doktor Schmidt aldığı karşılıktan memnun olmuş göründü. "Nereden bileceksiniz? Bilmeniz için bir neden yok ki. Ama gerçek bu. Boşuna zaman harcıyorsunuz." Miller hayal kırıklığına uğramış gibi sordu. "Onun ölümüyle ilgili olayları tespit edemediniz mi?" "Hayır, onunla ilgili olayları ancak 1945 Nisan sonuna kadar izleyebildim. O zamanlar sağmış." Doktor Schmidt'in çok mutlu bir görünüşü vardı. "Evet, elbette," dedi. "Çünkü bu tarihten çok kısa bir süre sonra öldü. Doğum yeri Avusturya'ya döndü ve Amerikalılara karşı savaşırken 1945 başlarında öldü. Cesedi onu tanıyan birçok kimse tarafından teşhis edildi." "Müthiş bir adam olmalı bu Rochman." Doktor Schmidt olumlu anlamda başını salladı. "Evet, bazıları için öyle elbette. Biz bir kısmımız öyle düşünürdük." Miller sanki sözü kesilmemiş gibi devam etti. "Yani Hazreti İsa'nın yeniden dirilmesinden beri en olağanüstü insan olduğunu söylemek istiyorum. Çünkü Rochman 20 Aralık 1947'de Avusturya'nın Graz şehrinde İngilizler tarafından tutuklanmış." Pencere dışındaki parmaklığın parlak karları doktorun gözlerinde yansıdı. "Miller, sen çok aptalsın," dedi. "Gerçekten çok aptalsın. Senden çok yaşlı bir kimse olarak izin ver de sana bir öğütte bulunayım. Vazgeç bu araştırmadan." Miller onu süzdü. Büyük bir iyilik birlikte. "Galiba size teşekkür etmem gerek," dedi. "Eğer öğüdümü dinlersen öyle." "Miller, beni yine yanlış anladınız," dedi. "Rochman bu yılın Ekim ortalarında canlı olarak Hamburg'da görülmüş. İkinci görünüşü doğrulanmamıştı ama şimdi siz doğruladınız." "Tekrar ediyorum, eğer bu araştırmadan vazgeçmezsen çok aptallık etmiş olursun." Doktorun bakışları buz gibiydi ama telaş dokunuyordu bu bakışlarda. Bir zamanlar hiç kimse buyruklarına karşı gelmezdi. Şimdi bu duruma bir türlü alışamıyordu. Miller kızmaya başlamıştı. Bu hırs ağır ağır yüzünde de belirdi. Yaşlı adama, "Beni tiksindiriyorsunuz Bay Doktor," dedi. "Siz ve sizin gibi olan bütün şu kokuşmuş çeteniz. İnsana saygı veren bir dış görünüşünüz var. Fakat siz memleketim için bir lekesiniz. Bana gelince onu buluncaya kadar araştırmalarıma devam edeceğim." Gitmek üzere döndü ama doktor onun kolunu yakaladı. 2 santimlik bir uzaklıktan birbirlerine baktılar. "Sen Yahudi değilsin Miller, Ari ırktansın sen, bizden birisin. Sana ne yaptık biz? Allah aşkına ne yaptık?" "Ne yaptığınızı hala bilmiyorsanız hiçbir zaman öğrenemeyeceksiniz demektir Bay Doktor." "Ah, siz gençler hep birsiniz, size söyleneni neden asla yerine getirmezsiniz?" "Çünkü biz böyleyiz, hiç değilse ben böyleyim." Yaşlı adam gözlerini kısarak ona baktı. "Sen budala bir insan değilsin Miller ama kafanın dikine gidiyorsun. Vicdan dedikleri şeyin boyunduruğu altında kalan o gülünç yaratıklardan biri gibisin. Ama böyle olduğundan da kuşkulanmaya başladım. Bu konuda kişisel bir derdin var gibi geliyor bana." "Miller belki vardır," diyerek salona doğru yürüdü.